Ayrım 18, Grizu 1, Muzaffer Orucoğlu, sayfa 237. Ağlamak kadar güzel bir ibadet var mı?
Hiçbir alim bir deli kadar akıllı olamaz.
Cebeli Bey yatağından kadınları tarafından hassasiyetle kaldırıldı. Hafif sabunlanmış, ıslak ve ılık bir bezle yüzü, gerdanı ve elleri silindi. Ayakları bir leğenin içinde yıkandı, kurulandı, nakışlı yün çoraplara ve safranboluda özel olarak yaptırılmış deri kunduralara sokuldu. Bey bu arada boş durmadı tabii. Evin içine yayılan ve kendisine her daim çocukluk yıllarını anımsatan yanmış ekmek ve tulum peyniri kokusunu iştahla ciğerlerine çekti. Karşıdaki kerevetin üzerinde dinlenen yaşlı kediyle göz göze geldi. Evin küçük işlerine pek önem vermeyen ve konuşan insanlar içinde de sadece Cebeli'yi dinleyen bu ağırbaşlı kedinin evin içini değil dünyanın durumunu düşündüğünü fark etti.
Mezarları kazma işi bitmiş mi?
Bitmiş dedi Gülnaz. Bekledikleri sensin. Sen gider gitmez cenazeleri kaldırırlar. Biraz çabuk ol da insanları bekletme.
Kadınların içten içe homurtulu ağır gayretiyle giyinen Cebeli, eline tutuşturulan Yemen taşından 99'lu tesbihiyle bastonunu alıp dışarı çıktı. Çıkışta Cemal'le karşılaştı.
"Ha, geldin mi Cemal?" dedi gülümseyerek. "Yanımdan ayrılma, sendeler düşersem kötü olur. Ölümüme sebep olan bir insan durumuna düşürme kendini."
"Sen merak etme beyim, ben senin canlı bastonunum."
Cebeli elma ağaçlarının altından yürüyerek bahçe kapısına yöneldi. Kapıda bekleyen kangal köpeğiyle göz göze geldi. Hiçbir insan vicdanının kangal köpeğinin vicdanı kadar güçlü olamayacağını düşündü. Cemal'in açtığı tahta kapıdan geçip köy yoluna düştü. Karşıdan gelen deli Davut'a selam verdi.
''Hiçbir alim bir deli kadar akıllı olamaz.'' dedi. ''Bizde barınamayan, bizim kalıbımıza sığmayan her hakikat gider Davut'un çıplak ayaklarını mesken tutar.''
''Doğrudur beyim.''
''Hiçbir şey anlamadan doğrudur beyim.'' deme Cemal. ''Çünkü bu son güzel lakırdımı ben de anlamadım. İnsanın anladığı şeyleri söylemesi iyidir ama şart değil. Kendi ağzından çıkan bir söz hoşuna gitmişse mesele yoktur. Onu anlamasan da olur.'' Bazı insanlar bazı sözleri anlamaya layık değil. Anlarlarsa Allah muhafaza, anladıkları sözün derinliğinde boğulurlar.
Cemal doğrudur beyim diyecekti, korktu vazgeçti. Cebeli'nin gece uyumadığını, karılarıyla kavga ettiğini, heyheylerinin üzerinde olduğunu düşündü. Tabutlar Kara Süleyman'ın evinin önündeydi. Ağlayışlar, hıçkırıklar, ağıtlar, dövünüşler. 7'den 70'e herkes Cebeli'yi bekliyordu. Bastonlu kolunu kaldırıp milleti selamladı. Oturanlar ayağa kalktı, yol açıldı. Az ötede çember içine aldıkları bir tabutun başında dövüne dövüne ağlayarak ağıt yakan kadınlara kulak verdi. Hatice kadının işe yaramaz boş sözleri ard arda sıralamasına ve üstelik bunları bir de döne döne tekrarlamasına kafası bozuldu. Bazı kadınların da ağlamaktan çok ayağı yanmış kediler gibi bağırdığını fark edince tepesi iyice attı.
''Komşu köylerde doğru dürüst ağlayıcılar vardı, onları niye getirmediniz?''
Sorunun asıl muhatabının kendisi olduğunu fark eden Kara Süleyman,
''Ben söyledim, kimseye dinletemedim beyim.'' dedi.
Kara Süleyman'ın yalanlarına alıştığı için onları olağan karşılayan Cebeli,
''Yaka demircilere adam gönderseydiniz, Huriye'yi getirseydiniz.'' dedi. Bu havalinin en güzel ağlayan, ağıtları da işe yarayan tek kadını Huriye'dir. İnsanı ölümden korkutan ciyaklamaları, kuru tekerlemeleri bize dinletmeyin. Huriye'yi çağırın, herkesi ağlatsın. İnsanların yılda en az 3 kere ağlaması şarttır. Ağlamayan insanın duyguları incelmez. Öküzün ağladığını hiç fark ettiniz mi? Etmediniz ama ben ettim. Dünyada öküz kadar içten ağlayan, acısını açlara nimet sofrası yapan başka bir yaratık da yoktur. Biz ağlamayız, ancak ağlatırız.
Huriye'nin de samimi olmadığını, cenazelere değil kendi dertlerine ağladığını söyleyenler var beyim dedi Kara Süleyman.
Kara Süleyman'dan başka hiç kimsenin böyle düşünmediğini bilen Cebeli,
''Burnunun deliğiyle düşünme Süleyman'' dedi, ''aklınla düşün biraz. Her ölü insana başka ölüleri hatırlatır, başka acıları hatırlatır. İnsan asıl hatırladıklarına ağlar. Yalancı bir adamın ölüsünü görsem o ölüye ağlamam ki. Ölen ilk göz ağrıma ağlarım. Yalancının başucunda ağlayan kadınların gözlerinden süzülen acılara ağlarım. Masumların, mazlumların ağlayışları ağlatır insanı. Ağlamak kadar güzel bir ibadet var mı? Yok. Her damla gözyaşının bir ayet olduğunu kaç kişi bilir ki? İnsan insanın akıttığı gözyaşlarından sadece bir damla da boğulsaydı cahillikten kurtulurdu.
Babana rahmet, ağzından rahmet akıyor dedi imamın kardeşi Topal İbrahim.
Övgü Cebeli'yi susturdu. Rahmetli babasını bu tip övgülerin öldürdüğünü düşündü. İkisi yan yana, diğeri ise az ötede kadın çemberinin merkezinde duran tabutlara baktı. Kendilerini tabut içinde hisseden insanlara, yamalı şalvarlara, çıplak ayaklara, sarıklı kafalara, feslilere, diklere, eğiklere, boynu büküklere baktı. Tabutun başucunda duran ve kabristandan çıkıp gelmişçesine bakınan köyün bakır sakallı imamını süzdü tepeden tırnağa. Tahsildardan keçi kaçırmasına hak verdi. Allah'ın köydeki kendi sözcüsünü bu denli pejmürde ve sefil etmesinin nedenini sormak istedi imama. Vazgeçti. Bu iki tabut belli ki iki kimsesiz kazmacıya, Selim'le Durmuş'a aitti. Kadınların başucunda dövündükleri diğer tabut da yoksuldu. Tek şansı tahlukatının, takım taklavatının geniş olmasıydı.
''Beklediğiniz nedir? Başlasanıza!''
Küçük oğlunu haksız yere dövdüğü için şaşkınlığından cenaze selasını unutan ve vicdan azabı çeken imam, direktifi duyunca kendine çeki düzen verdi. Kadınlara susmalarını işaret etti. Hiç kimse tabutları caminin önüne kaldırmayı, merasimi orada yapmayı akıl edememişti.
''Bu tabutu da alın, bunların yanına getirin.'' dedi.
İmamın emri anında yerine getirildi. Cenaze duası başladı. Avuçlar gökyüzüne açıldı. Bastonunu koluna takan Cebeli de avuçlarını açtı gökyüzüne. Bakışlarını tam karşısında duran imamın kardeşi Topal İbrahim'in sakallı yüzüne dikti. Rahmetli dedesinin Kazıkçı Hasan Paşa'nın Çerkez asıllı köleliğinden vezirliğe yükselen cenaze Hasan Paşa hakkındaki fıkralarını anımsayarak içten içe gülümsedi. Tipik insan yüzlerinin kendisini tarihe götürdüğünü düşündü. Dua bitti. Koluna geçirdiği tesbihini ve bastonunu eline aldı.
''Hemen götürüp gömmeyin.'' dedi imama. ''Bırakın millet biraz ağlasın.''
Milletin ağlamaktan ve beklemekten yorulduğunu söylemek istemedi imam. Cebeli'nin günahkar bir insan olmasına rağmen doğru fikirler ileri süren, açık yürekli birisi olduğuna inanıyor, bu inancını da Cebeli'ye ulaştırırlar korkusuyla kimseye söylemiyordu. Doğruları genellikle günahkar insanların söylediğine inanıyordu. Dua ederken günahkar kullarını bağışla ya Rabbim sözünü sık sık söylemesinin nedeni de buydu. Doğruları söyleyen insanların günahkar da olsa cehennemde yanmaları doğru değildi. Tabutun yanından çekildi. Erkeklere de eliyle çekilmelerini işaret etti.
''Çekilin, kadınlar gelsin.'' dedi.
İmamın direktifine gülümseyerek başını iki yana salladı Cebeli. Tabutlardan çamlıklara doğru uzaklaştı. Ağaç bastonu sağ elindeydi. Tek gözlü canlı bastonu ise solunda yürüyordu. Düşüncesi yaşam ile ölüm arasında voltalayıp duruyordu.
''Azrail yer altına inmiş, köylerden can isteyip duruyor. Her köy Azrail'in ecel defterine kendi gücü oranında can vermek zorunda kalmış ki bu işin sonu neye varır belli değil. Evine götürüp yaralarını sardın, devrekli bayramı sen mi ele verdin?''
Suçlamanın ağırlığı altında ezildi Cemal. Cebeli'nin gerçek durumu bilmesine rağmen suçlayıcı bir tavır içine girmesine bir anlam veremedi.
''Ben ele vermedim beyim.'' diye yutkundu. ''Cabbar bana bayramın evini bilen sensin. Adamlarıma kılavuzluk et.'' dedi. ''Ben de mecbur uydum.''
''Ortada safsalı, alaboz bir durum var, her neyse.''
Durdu. Önündeki çam kozalağına bastonunun ucuyla vurdu.
''Benim her sırrımı zığır eden sırnak karım bir şey söyledi. Doğru mu acaba? Esma bayramı yazı yabanda görmüş.''
''Yengeye kim söylemiş beyim?''
''Esma söylemiş. Güya o bayramla konuşurken kurtlar da keçileri parçalamış. Kimseye söyleme demiş ama benim küçük karının ağzında bakla ıslanır mı hiç?''
''Maden idaresinin kulağına giderse kötü olur beyim. Onların gözünde bayram kanun kaçağıdır. Cabbar adamlarını gönderir, Esma'yı aldırır, dil dudak sorgular.''
''Keçileri kurtlara yedirdiği için o karıyı zaten dövmüş. Ağzını gözünü şişirmişler. Bu köyde bana danışmadan yapılan işler çoğaldı Cemal.''
''Doğrudur beyim. Zavallıyı tanınmaz hale getirmişler. Gece karanlıkta dövmüşler evi de su götürürken.
Serdar'la Tahsin'in dövdüğünü söylüyorlar, doğru mu?
Doğrudur beyim. Esma Zehra'ya söylemiş. Bu iki genç söylemesi ayıp dolanmışlar kadına. Kadın yüz vermemiş. Serdar merteğimi çıkarır bir gün dayarım sana bunu unutma demiş. Bu olay olunca da onlara gün doğmuş. Önünü kesmiş hurdaş etmişler kadını. Bu maden çıktı çıkalı köyün düzeni bozuldu beyim.
Gerdanı'nın kıvrımında eben bulguru büyüklüğünde çıkan çıbanı kaşırken sıkıntıyla iç geçirdi Cebeli. Artık geri gelmeyecek bir şekilde eski kudretini yitirdiğini fark ederek okkalı bir tükrük savurdu yaban yulaflarının üzerine.
İnsanların dertlerini taşıya taşıya yük hayvanları gibi taşırgadım Cemal. Sonunda şaşıya şevşiriye kaldım. Havzada amele bakkalları açanlar, kazma keş toplaya toplaya sevk memuru olanlar, ormanları tahkimat direklerine tahvil edip kumpanyalara satanlar, ameleye faizle para dağıtanlar, kerhane açanlar, say sayabildiğin kadar hepsi başıma efendi kesildi. Bu toz duman Edirgudur idaresinde. Serdar'la Tahsin'e sözüm mü geçer benim? Ben kendi vicdanımın kuyumcusuyum, müşterim yok, rahatım. Rahat da değilim ama rahatsızlığımdan memnunum.
Cemal Cebeci'yi ormanda gezdirdi biraz. Yorulması üzerine koltuğunun altına girdi. Beyin bacaklarının titremesi ve yürüme zorluğu çıkarmasıyla da sırtlayıp evine götürmek zorunda kaldı. Karılarına teslim etti. Eve geldiğinde herkesi ocağın başında buldu. Esma'yı görünce şaşırdı. Kadının sağ yüzü olduğu gibi şişmişti.
Hoş geldin Esma, geçmiş olsun.
Hoş bulduk ağabey, sağ ol.
Sahipsiz, acılı bir ses, yazık diye iç geçirdi Cemal. Esma'ya köyde sadece Zehra'nın kol kanat gerdiğini düşündü. Hurşit'in boşalttığı yere oturdu. Bu iş nasıl oldu Esma? Ölen keçilerin sahipleri seni dövmedi de o iki delikanlı niye dövdü? Bir fitleyen mi var acaba? Cemal'in sorusunu cevaplamadan önce başörtüsünü düzeltti. Alnına dökülen saçları parmaklarının ucuyla örtünün altına sokuşturdu.
O iki gencin beni niye dövdüklerini anladım da anlatması zor Cemal ağabey.
Sen de anlatabildiğin kadarını anlat kızım dedi Elif kadın.
Suskunluk oldu kadın. Nereden başlayayım diye düşündü. Benim rahmetli anam ölmeden evvel Serdar'ın anasının falına baktı. Kadın bize gelmişti. Anam bizim çatıdaki bir serçe yuvasından daha tüylenmemiş bir yavru getirtti bana. Kadına belden yukarı soyun dedi, kadın soyundu. Sonra yatmasını söyledi. Kadın kerevetin üstüne boylu boyunca yattı. Toprağı bol olsun, rahmetli anam çıplak civcivi Meryem'in yüreğinin üstüne koydu. Civcivin çıplak ayaklarıyla sarı gagası Meryem'in ürperen derisine değdi. Anam biraz bekledi, Meryem boncuk boncuk terledi. Ben terlerini silmek istedim anam bırakmadı. Sen büyüksün Allah'ım diye iç geçirdi Elif kadın. Sonra anam eğildi çok yakından civcivin gözlerine baktı. Civcivin gözleri kapalıydı. Anamın bakmasıyla açıldı. Sonra anam civcivin gözlerini okumaya başladı. İnsanın yüreği kendisine en yakın masum göze açılırmış. Anam civcivin gözüne baktı kadının yüreğini okudu. Senin yüreğin dedi sana bakan her erkeğin gözlerini içine çeken bir yürektir. Senin işin gücün yakışıklı erkeklere kendini göstermektir dedi. Kadın ses etmedi. Sen evliyken 7 erkekle beraber olmuşsun dedi. Kocanın attığı dayaklar seni küçültmüş. Sen hem küçülmüş bir köpek kadar kendini değersiz görmüş hem de kızışmışsın. Yüzüne gülen her erkeğin sana değer verdiğini sanmışsın dedi. Orada benden başka Razi abla da vardı. Anamın söylediklerinin hepsi gitmiş bacısı Senem'e anlatmış. Senem'in iş gücü de kadınların yırtık yerlerini saymak ya, o da gitmiş Satı'ya söylemiş. Onu da Tahsin duymuş. Tahsin'in bildiğini Serdar bilmez mi?
Hele şu işe bak diye acı acı gülümsedi Cemal.
Karıların ağzında laf durmaz, kökü de lanet dedi Elif kadın.
Başkalarına anlata anlata kendilerine yol açarlar. Ben de karıyım. Karıyım ama karılardan da nefret ederim. Hepsinde şeytan ruhu var. Mezar taşları ay ışığında soyunmazlar. Karılarınki soyunur. Ben hiç insanların içinde soyunmadım. Öldükten sonra soyunurum.
Zehra ile Kumru'nun Elif kadına ters bakmalarından, gereksiz bir tartışma çıkarmalarından korktu Cemal.
Daha sonra diye teşvik etti Esma'yı.
Serdar duyunca ben o cadının kızına ne yapacağımı bilirim demiş. Ben evlendim, bir şey yapamadı. Kocamdan korktu. Veli'den çok adam korkardı zaten. Rahmetli öldükten sonra bana çok sataştı Serdar. Bir ara zorla ırzıma geçmek istedi. Ormandaydım. Bağırdım. Eminem mi duydu sesimi? Ses verdi, Serdar kaçtı.
Allah kimseyi sahipsiz etmesin bu kurtlar dünyasında, dedi Elif kadın.
En son bu keçileri fırsat bildi. Onun bir keçisi sağ kulağından hafif yara almıştı. Neymiş, keçimi kurda verdin. Anasının öcünü aldı benden güya. Benden alamadığının öcünü de aldı. Ama kolay değil. Anamın ruhu onu çarpar. İnsan en büyük zararı kendi kötülüğünden görür. Ben üzülmez maden idaresinin adamıyım, dedi. Bundan sonra sana huzur yok diye de tehdit etti.
Yalan, dedi Cemal. Farkında olmadan ağzından çıkmıştı bu söz. Kadına moral vermek istiyordu. Sahipsiz kadınların durumları ne kadar da kötüydü bu Elvan köyünde. Askere gidip dönmeyenler, madende ölenler, gurbete çalışmaya gidenler, tahsildardan ve askere gitmemek için zaptiyeden kaçanlar, azalan erkekler, çoğalan kadınlar, sahipsizler, yoksullar, mazlumlar, zorbalar.
Bundan sonra üzerime hançer almam lazım, dedi Zehra. Esma'ya yaptığını bana yapsaydı öldürürdüm o herifi.
Sonra da gider Bolu mahpushanesinde yatardın, diye homurdandı Elif kadın.
Muhtemel bir çatışmaya meydan vermemek için alelacele araya girdi Cemal. Öldürmenin sonu yoktur. Öldüren insan kendisini öldürdüğünü bilse öldürmez. Cahilliğin çıkış yoludur ölüm, kısa yoldur.
Hakarete uğradığını sandı Zehra. Köydeki tüm insanların kendisini bir kaşık suda boğmak için fırsat kolladığını düşündü. Kısa yola mecbur edenler var, diye çıkıştı. Tepene tepene vuran, sen yoksun ben varım diyenler var. Önüne geçip geçit vermeyenler var. Biraz gecikince, biraz ses çıkarınca ağız göz parçalayanlar var.
Geçmişte başına gelenleri anımsadı koca karı Elif. Bacasından girenleri, dayak atanları, oynaşıp da oynaştığını dokuz köye yayanları, onunla yattın benimle de yatmazsan kocana söylerim diyenleri, karısını aracı edenleri, tecavüze uğrayan kadınların tecavüzü açığa vuramayacakları gerçeğinden hareketle bıçak dayayanları, bir geceliğine dağ kaldıranları. Anılarının baskınına uğrayan koca karı kafasını göğsüne sarkıttı. Göz kapaklarını indirdi. Umutsuz, firari bir sesle,
''Kadın milleti şeytandır. Şeytan olmasına da erkek milleti de köpek sürüsüdür.'' dedi. ''Biri hep verir, öbürü hep ister. Ses etmeden hep vereni dokuz köye yayar. Vermeyenin yöresinde yalanır durur. Halbuki en çok vermek isteyen kadın da hiç vermeyen kadındır. O kadın ki kudurmuş erkeklerin ağzından akan suyu içine akıtır. O azgın suyu içinde dolandırır, haz alır ondan.'' Erkek zorbadır ama saftır. Erkeğin dili sarkar. Dilinin ucundan ateşli su akar. Kadın vermez dolanır. Kör kuyulara iner. Kör kuyulardan çıkar. Ayak yoluna girer. Ayak yolundan çıkar. Batağa girer. Bataktan çıkar. Erkek adım adım kadının peşindedir. Kadın arkasını kıvırır. Başını çevirir, kırıtır. Erkek dayanamaz. Emekler, sürünür. Süpürge olur ama kadının peşini bırakmaz. Erkek süründükçe kadın haz alır. Erkek yerden göğe kadar yalvarır, kadının topuğunu yalar, eteğinin tozlu ucunu öper, kadının arkasına secde eder. Kadın Nuh der, peygamber demez, vermez. Ben böyle kadınları hiç sevmem. İçlerinden verirler, dışlarından da hiç vermez görünürler. Ben hem içinden hem dışından veren hem de çok kolay veren kadınları severim. Dilencinin işi ekmek istemektir. Ekmeğin varsa verirsin. Ekmeği göster sonra da verme. Dilenciyi yutkundur, arkana tak yalvart. Allah'a reva mı bu? İnsanlık mı bu?
Amma da uzattın ana yahu, diye çıkıştı Cemal. Yaşına başına yakışır mı şimdi bu sözler? Ağzından çıkan millete örnek olsun. Ne ekmeği ne dilencisi, ben anlamadım gitti.
Alt çenesi titredi koca karının, bakışları şehlalaştı. Köpekleşme, diye bağırdı. Sen de düşmüş bir erkeksin, sus dinle.
Zehra'nın hoşuna gitti bu çıkış. Esma gülümsedi. Dirseğiyle Hurşit'i dürttü Kumru. Cemal kızardı. Çocuklar bu olağan kızgınlığı nenelerinin her zamanki haline yorarak gülüştüler. Koca karı genel manzaraya şöyle bir göz attı. Nereden başlayacağını kestirmek için beklediği yutkundu.
Allah kadın milletinin belasını versin. Kadın milleti korkaktır. Kadın erkeğin önünde ellerini yumruk yapacağına açar. Havaya kaldırır, teslim olur.
Kadının havaya kalkan ellerine bakar erkek. İki elde 10 parmak var. Erkek en az 10 yumruk sallar kadına. Kadını döven erkeğin yumruğu değil, kadını döven erkeğin önünde açılan elleridir. Teslim olan kendi elleridir.
Çok doğru diye onayladı Zehra. Zehra'yı Esma izledi.
Doğru ki en nasıl? Üzerimde hançer olsaydı, kınından sıyırsaydım Serdar bir şey yapamazdı bana. Erkek kadından daha korkaktır. Kadın korkak olmasa erkek cesur olmaz. Doğurmayanın cesareti olur mu? Eğer bir cesaret varsa onu doğuran kadındır. Rahmetli anam çok cesurdu.
Tartışmanın bir yarar getirmeyeceğini düşündü Cemal. Bayramı merak etti. Neredeydi acaba? Bayramı bulmalı, kendisini anlatmalıydı ona. İhbarcı olmadığını, mecbur kaldığını, üzüldüğünü, günlerce uyuyamadığını anlatmalı, affını istemeliydi. Bayramı bir daha ne zaman görürsün Esma? Esma o an bayramla yarınki buluşmasını düşünüyordu. Kuşku ve ihtiyatla karşıladı Cemal'in sorusunu.
Bayramla ne zaman buluşacağım hiç belli değil Cemal ağabey. Belki de hiç buluşmam. O adamların bayramı aradıkları doğru mu?
Hem Zaptiye hem de Cabbar'ın adamları bayramın peşindedir. Zaptiye'yi bilmem ama Cabbar'ın adamları bayramı görürlerse vururlar. Eğer görürsen selamlarımı söyle. Beni yanlış anlamasın. Ben bayramı gözüm kadar severim.
Tepeden tırnağa kulak kesilmişti Hurşit. Bayramın yanı başında olmak, onunla birlikte dağlarda gezmek, madene inmek, zorbaları sindirmek arzusuyla dolup taşmaya başladı.
Peki ama bayramla bu kadının ne ilişkisi vardı? Kadına yakınlık duydu birden. Bayramın sevgilisi miydi yoksa bu kadın?
Bayram emmiye kimse bir şey yapamaz dedi. Allah onu sever, korur. Ebecük'ün dediği doğrudur dedi koca karı. Gece vakti başınızı kaldırın yukarı bakın. Gökte birbirine bakan 3 yıldız, 3 kardeş var. Gittiği yere iyilik dağıtan insanı o 3 kardeş korur. İyi insan karlı boranlı günlerde darda kalırsa bulutlar açılır. Gökte bir eşek öldüren güneşi belirir ki kemikleri ısıdır. Allah toprağını yumuşak etsin. Anam eyyamlı kadındı. Kazları semirtmek için mısır unu hamuru yapardı. Yaptığı o yumuşak evelemi kendisi de yerdi. Her kazın içinde en az 10 muhkem iyilik var derdi. Benim elimin sıcaklığından çıkan bu evelem gider o iyilikleri bulur. Onların duasını bana getirir derdi. 9 kazı vardı. 9'u da kayıplara karıştı. Sonra duyduk ki o 9 kaz 9 derviş olmuş dağlara çekilmişler. Kim bilir bir kaz da o bayramdır. Ben sevdim o adamı.
Sevinçten aldı büyüdü, aydınlandı Esma'nın. Yüreğinde bayram için beslediği ve gördüğü her insana tüm boyutlarıyla hikaye etmek istediği o büyük fırtınayı güçlükle bastırdı. İnsanlar neden bayram hakkında bildiklerini anlatmıyorlardı? Çevresinde kıpırdayan her şey açılmış büyük gözlerle ona bakıyor, bayramı soruyor, bayramı merak ediyordu. Hurşit'le göz göze geldi, dili açıldı Hurşit'in.
Abdullah Usta Cabbar'ın korkudan gece uyuyamadığını söyledi. İşemeye çıkamadığını, bakır bir tasa işediğini söyledi. Eskiden bir tabanca taşırdı, şimdi 2'ye çıkarmış. Bayramın tüfekle gezdiğini söylemişler Cabbar'a.
Esma'nın hoşuna gitti bu yalan. Işıklı bir gülümseyişle sevince dönüştü acıları.
Madendeki bütün bekçilere sıkı sıkı tembih etmiş diye sürdürdü Hurşit. Bağırmış çağırmış, tek gözlü bir adam görürseniz vurun demiş.
Yani bizim kör seferi orada görseler vururlar dedi Zehra.
İyi de olur diye canlandı koca karı. Şehnaz rahat eder. Seferin ağız kokusu bir yana, sözünün kokusu hiç çekilmez. Dışından över, içinden söver.
Hemen kalktı, geniş bir sofra açtı Zehra. Mısır ekmeği, buğulanmış istavret, yeşil soğan ve ayran indirdi. Daire şeklinde bağdaş kurdular. Bayramı sofranın bir kenarında hayal etti Esma. Sohbetin yine dönüp dolaşıp onun üzerine yoğunlaşmasını arzuladı. Yarın aynı yerde onu ilk gördüğü kayanın dibinde atıyla beraber bulacaktı. Çobanlıktan alınmıştı, serbestti artık. Bu sefer çoban olarak değil, keçilerini aşkına kurban etmesinin diyetini ödemiş bir aşık olarak buluşacaktı. Kim bilir, belki de atının terkisini atıp götürecekti bayram onu.
18. ayrımın sonu. Sayfa 250.